Buzzword Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Evet, Tanrı yargılayacaktır. Vahiy 15. bölüm 2. ayette ateşle karışık camdan deniz gibi bir şey gördüm. Canavara, heykeline ve adını simgeleyen sayıya karşı zafer kazananlar ellerinde Tanrı'nın verdiği lirlerle cam denizin üzerinde durmuşlardı diyor. Cam gibi ateşle karışık bir deniz. Büyük sıkıntı döneminde canavarın uygulayacağı korkunç zulmü temsil etmektedir. Bu daha önce gördüğümüz gibi canavarın işaretini taşımayan kimsenin alışveriş yapamayacağı dönemdir. O günlerde yiyecek bulmak çok çok zor olacaktır. Rab İsa'nın Zeytinlik Dağı'nda bu dönemle ilgili konuşurken kendi adıyla bir bardak su verenin bile öldürüleceğini söylemesinin nedeni budur. O dönemde 144 bin kişiden birine bir bardak su veren kişi bile tehlike altındadır. Çünkü canavar suçluya yardım ettiği gerekçesiyle onu da öldürecektir. O günler çok zor olacaktır. Tekrar şu soruyu soralım. Büyük sıkıntı döneminde kurtulan olacak mı? Hayır. Mühürlenmemiş kimselerden kurtulan olmayacaktır. O dönemde birçok kişi şehit olacaksa da ölüme dek ona sadık kalacaktır. Benim inancıma göre 144 bin kişiden birçoğu canını İsa için verecektir. Görmüş olduğumuz gibi 144 bin kişinin tamamı Siyon Dağı'nda kuzu ile birlikte olacaktır. Zaferi kazanmış olanlardan bahsedilir. Yeryüzünün zulmünden geçebilen sıkıntı dönemi kutsalları yine ezgilerini yitirmemişlerdir. Ellerinde Tanrı'nın verdiği lirlerle ezgilerini söyleyebilmekte ve söylemektedirler. Ancak bugün bize baktığımızda büyük sıkıntı döneminde olmadığımız halde bugün bile yüreğimizde kızgınlıkların önüne geçemiyoruz. İbraniler 12. bölüm 15. ayette çok kolay gelişebilen bu duruma karşı uyarılırız. Bu sizi ilgilendirmeyebilir ama beni ilgilendiriyor. Çünkü bizler bazen müjdenin yayılmasını unutarak orada burada hatalar bulup kızıp insan kalbini kırabiliyoruz. Bu doğru değil. Bu tür kızgınlıklar ne olacak? Siz bu konuda zorlanıyor musunuz? Tanıdığım bazı Mesih imanları bu tipteki kızgınlıkları yüreklerinden atamamış ve yaşamları zorlaşmıştır. Bizler böyle acılık, kızgınlık köklerinin kalmaması için dua etmeliyiz. Yaşadığımız bu ortamda her zaman acılıklar olacaktır. Peki o zaman ne yapacağız? Dua etmeliyiz. Aslında her şeyden çok dua etmemiz gereken konular bunlardır. Eğer bu kutsallar büyük sıkıntıya karşı ezgi söyleyebiliyorsa, bizim de her durumda yüreklerimizde ezgi olmalıdır. 30. mezmur 5. ayette çünkü öfkesi bir an sürer. Lütfu ise bir ömür. Gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar der. Tanrı size bir ders öğretmeyecek olan bir düşmanın bile önünüze çıkmasına izin vermez. Amaçlı olarak kişiliğinizin gelişmesi için izin verecektir bu tür olaylara. Kurtuluş sevincini yitirmemek ve şeytanın tuzağına düşmemek için her zaman dua etmeliyiz değerli kardeşim. Vahiy 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Tanrı kulu Musa'nın ve kuzunun ezgisini söylüyorlardı. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı, senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden kim korkmaz, adını kim yüceltmez? Çünkü kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin açıkça görüldü diyor. Musa'nın ezgisini öğrenmek isterseniz Mısır'dan çıkış 15. bölümde 1 ila 21. ayetler arasında bakabilirsiniz. Her iki ezgide Tanrı'nın kurtarışından ve sadık kalışından söz eder. Kuzunun ezgisi ise kurtarıcı Mesih'e sunulan övgüdür. Bunu da Vahiy 5. bölüm 9 ila 12. ayetlerde şöyle görürüz. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kahinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Sonra tahtın yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm. Seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır. Boğazlanan kuzu tüm bunlara layıktır. Vahiy kitabının Mesih merkezli olduğunu tekrar belirtmek isterim. Dört atlının sizi götürmesine ya da yedi borazanın çalınması ve yedi varlıktan ötürü dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. İlginizi bu yedi öfke tasına da odaklamayın. Gözleriniz Mesih'in üzerinde olsun. Denetimi elinde tutan O'dur. Bu kitapta İsa Mesih'in yüceliğinin, gücünün ve kutsallığının açıklanışını görmekteyiz. Ulusların kralı sözü hem ulusların kralına hem de kutsalların kralına işaret eder. Her yerde Mesih'in evrensel tapınmanın merkezi olacağı bu ayette belirtilmektedir. Adından kim korkmaz diyor. Onu kim yüceltmez ya Rab? Bugün inananlar arasında bile Tanrı korkusunun azaldığını maalesef görüyoruz. Tanrı'dan korkmalıyız çünkü O kutsaldır. Tüm uluslar gelip önünde tapınacak. Ulusların Rab İsa Mesih'in önüne gelecekleri, tapınacakları gün gelecektir. Toplumların yanlış yöne gittiğini gördüğümüz bu dönemde bu bilgi bizi cesaretlendirmelidir. Tanrı'nın tüm isyankar insanları susturup kendine tapınanları ortaya çıkartacağı gün gelmektedir. 2. Mezmur 8. ayette, "Dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim," der. Ulusların tümü onun olacaktır. Yeşaya peygamber 11. bölüm 9. ayette, "Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünyada Rabbin bilgisiyle dolacak, sürgünler geri dönecek," diye yazar. Yeremya 23. bölüm 5. ayette ise, "İşte Davut için doğru bir dal, çıkaracağım günler geliyor," diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Dünyanın her yerinde hemen hemen Tanrı'nın çocukları olarak hepimizin dua etmesi ve yeryüzünde yargı ve adaleti sağlayacak olanın gelecek olması nedeniyle sevinmesi gerekir. Mesih İsa bir gün başa geçecek ve dünyayı yargılayıp adaleti sağlayacaktır. Ve bunun için ben Tanrı'ya şükrediyorum. Filipeliler 2. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde, "Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin," diye yazar İncil. Cehennemde olanlar Rab İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmeyecekler ama onun her şeyin sahibi ve evrenin yöneticisi olduğunu kabul etmek zorunda kalacaklardır. 7. Mezmur 9. ayette, "Ey adil Tanrım, kötülerin kötülüğü son bulsun, doğrular güvene kavuşsun, sen ki akılları, gönülleri sınarsın," der. Evet, Tanrı'nın düşüncesi değil, bizim düşüncemizin değişmesi lazım. 11. Mezmur 7. ayette, "Çünkü Rab doğrudur, doğruları sever, dürüst insanlar onun yüzünü görecek," der. Ne kadar büyük bir vaattir bu. 107. Mezmur 1. ayette, "Rab'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. Rab rezalet saç soylular üzerine, yolu izi belirsiz bir çölde dolaştırdı onları. Doğru insanlar görüp sevinecek, kötülerse ağzını kapayacak," diyor. Tanrı her şeyi eline aldığında bu gerçekleşecektir. Vahiy 15. bölüm 5 ve 6. ayetlerde, "Bundan sonra gökteki tapınağın, yani tanıklık çadırının açıldığını gördüm. Yedi belayı taşıyan yedi melek, temiz parlak keten giysiler giymiş, göğüslerine altın kuşaklar sarılmış olarak tapınaktan çıktı," diyor. Tapınak sözcüğü vahide 15 kez kullanılmaktadır. Onun önemi göz ardı edilemez. Vahiy kitabının ilk bölümünde 3. bölüm dahil ana konu inanlar topluluğudur. Tapınaktan burada söz edilmez. 4. bölümle birlikte sahneyi gökyüzü alır. Gökteki tapınağı görürüz ve yerde de göktekinin benzeri bir tapınak olduğu belirtilir. İnanlar topluluğunun gittiği Yeni Yeruşalim'de ise tapınak yoktur. Niçin? Çünkü inanlar topluluğu tapınakla özdeşleştirilemez. Bu da Tanrı'nın 4. bölümden başlayarak tapınağı olan bir ulusla ilgilendiğini göstermektedir. Tanrı'nın göktekinin benzeri bir tapınak verdiği ulus ise İsrail'di. Buradan gönderme yapılan tapınak ve antlaşma sandığının saklandığı kutsal yerdir. Sandıkta taş levhalar vardı. Hem tapınak hem de taş levhalar cennetteki orijinalinin kopyalarıydı. Mısır'dan çıkış 25. bölüm 40. ayette, "Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et," diye okuruz. İbraniler 9. bölüm 23. ayette ise şöyle okuyoruz. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki aslılarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti der. Orijinal olanlarına ise vahiy 11. bölüm 19. ayette göndermede bulunarak şöyle denir. Ardından Tanrı'nın gökteki tapınağı açıldı. Tapınakta onun antlaşma sandığı göründü. O anda şimşekler çaktı. Uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Yer sarsıldı, şiddetli bir dolu fırtınası koptu. Tanrı'nın buradaki eylemi İsrail'le yaptığı antlaşmasının bozulmasına dayanmaktadır. Tanrı yapacağı her şeyde adildir. Önce yargılayacak, sonra da İsrail'le antlaşmasının gereğini yapacaktır. Meleklerin tapınaktan ayrılışı onların merhamet tahtından da ayrıldıklarını gösterir ve artık Tanrı merhametle değil adaletle davranacaktır. Buradaki meleklerin altın kuşaklar kuşanması Mesih'in hizmetkarları arasında olup artık kutsal işler yapmak yerine dünyayı yargılayan meleklerin olduğuna işaret etmektedir. Vahiy 15. bölüm 7 ve 8. ayetlerde 4 yaratıktan biri 7 meleğe sonsuzluklar boyunca yaşayan Tanrı'nın öfkesiyle dolu 7 altın tas verdi. Tapınak Tanrı'nın yüceliğinden ve gücünden ötürü dumanla doldu. 7 meleğin 7 belası sona erinceye dek kimse tapınağa giremedi diyor. Burada 7 meleğin ve 7 altın tasın olduğuna dikkat edin. Bir kez daha 7 rakamına dikkatinizi çekmek isterim. 7 bütünlük ifade eden bir rakamdır ve bazen de bütünlük mükemmelliktir. Örneğin Tanrı dünyayı ve gökyüzünü 6 günde yarattı ve 7. günde durdu. Yalnızca tamamlamakla kalmamıştı. Mükemmel olmuştu. Burada ise bir dizi 7 rakamı bütünlüğe işaret eder. İlk olarak 7 mühürde ana hatları görürüz. İlerledikçe Tanrı'nın ikinci 3,5 yıla odaklandığına da tanık oluruz. Tanrı'nın öfkesiyle dolu 7 altın tas, tasların Tanrı'nın sevgisiyle değil, öfkesiyle dolu olduğuna dikkati çeker. Tapınak Tanrı'nın yüceliğinin ve kudretinin dumanıyla doldu diyor. Bu bölümün tapınakla ilgili olması, herkese imanlar topluluğu ile ilgilenilmediğini göstermektedir. Tapınağın imanlar topluluğu ile ilgisi yoktur. Hepsi de Mesih'in bugün bizim de harika ruhsal dersler çıkaracağımız değişik yönlerini ortaya koyacaktır. 7 altın tas büyük sıkıntı döneminin son kısmını temsil eder. Taslar tapınaktaki hizmette kullanılırdı. Örneğin yılda bir gün başkâhin tarafından bir tas kan en kutsal yere dökülürdü. Bu kan günahtan kurtuluşu ifade ederdi. Ana tapınaktan ayrılmış olan kutsal giysileri içerisindeki bu 7 melek artık merhamet işleriyle ilgilenmez. Mesih'i reddeden dünyaya öfke taslarını boşaltmak gibi garip bir hizmete başlamaktadırlar. Mesih'in kanını reddeden bu dünya günahının yargısını da taşımak zorundadır. Bu yargı insanın ya da şeytanın düşmanlığının sonucu değildir. Rab İsa Mesih'in doğrudan bir eylemidir. Daha önce yumuşak huylu İsa'yı gördük. Şimdi ise kuzunun öfkesini görüyoruz. Küçük bir kuzunun kızacağı herhalde aklınızdan geçmemiştir. Bir aslan kükreyebilir ama küçük bir kuzu kükremez. Ancak kuzunun öfkesi bir gün bu dünyayı sarsacaktır. Eski antlaşma peygamberleri günah kabı benzetmesini, öfkeyle dolu oluşunu ve Tanrı'nın onun dolmasını sabırla bekleyişini kullandı. Ve onlar dediler ki bu tas dolduğu zaman Tanrı yargılamaya başlayacaktır. 7 altın tası taşıyan 7 melek bu yargının insanın hatalarından ya da şeytanın düşmanlığından değil Tanrı'dan kaynaklandığını açıkça gözler önüne sermektedir. Bu yargılar Tanrı'nın doğrudan eylemi olarak ve insanın günahının bir sonucu olarak yeryüzüne gelecektir.
Vahiy 16. bölümün konusu 7 meleğin Tanrı'nın öfkesiyle dolu 7 tası yeryüzüne boşaltmasıdır. Ayrıca vahiy 6. ve 7. bölümler taslar arasındaki zamanı da içermektedir. 15. bölüm bu bölüme bir giriş niteliğindeydi. Öfke taslarının Tanrı'dan doğrudan yeryüzünü yargılaması olduğunu yeniden anımsatmakta yarar görüyorum. İnsan hatası ya da şeytanın düzenbazlığının sonucu değildir. Canavarın egemenliğinde boşaltılır. Göreceli olarak oldukça kısa bir zamanı kapsar. Bu bölümdeki yargılarla Musa peygamber aracılığıyla Tanrı'nın Mısır'da yaptığı yargılar arasında da benzerlikler vardır. Şimdi büyük sıkıntının son yargısına hazırlık dönemine bakalım. Vahiy 16. bölüm 1. ayette sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin 7 meleğe gidin. Tanrı'nın öfkesiyle dolu 7 tası yeryüzüne boşaltın dediğini işittim der. Hala Rab İsa Mesih'in tüm kontrolü elinde tuttuğunu anımsatmama izin verin. 5. bölümden de anımsayacağınız gibi Rab İsa 7 mühürlü tomarı açma yetkisine sahip tek kişiydi.
ve onun açmasıyla bir dizi olay ortaya çıkmıştır. Bu kitabın sonuna dek yetkili olan odur. Güç, yücelik ve görkem ona aittir. Zafere doğru ilerleyen de odur. Bu onun Mesih'i reddeden dünyayı yargılamasıdır. Baba tüm yargıyı ona bırakmıştır. Son yargıları yerine getirmesi için yedi meleğe gitme emrini veren de Mesih'tir. Artık bir gecikme ya da ara dönem söz konusu olmayacaktır. Saat gelmiştir, emir verilmiştir ve yedi melek bunun gereğini yerine getirecektir. İnsan için Tanrı'nın isyankar ve Tanrı'dan nefret eden bir dünyaya öfkesini boşaltacağına ve onun uygarlığı yok edeceğine inanmak zordur. Ancak bugün gördüğümüz her şey Tanrı'nın yargısı altında olacaktır. Bu durumda bizim hazinemizin hırsızın çalamayacağı ve kurt ile pasın bozamayacağı yerde, yani cennette olması gerekir. Şimdi ilk tasın boşaltılmasına bakalım. Vahiy 16. bölüm 2. ayette 1. melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı. Canavarın işaretini taşıyıp heykeline tapanların üzerinde acı veren iğrenç yaralar oluştu diyor. Birinci yargı tası oldukça ilginçtir. Tanrı adeta Mesih karşıtını izleyenlere karşı savaşmaktadır. Kutsal yazı hem beden yaşamının hem de beden ölümünün kanda olduğunu belirtir. Bu Tanrı'nın insanın fiziksel olarak çürümüş olduğunu gösteren yargısıdır. Öfkesinin ilk tası Mısır'daki belaların altıncısı ile benzeşmektedir. Oluşan yaralar Mısır'dan çıkış 9. bölüm 8 ila 12. ayetler arasındaki yaralarla aynı tiptedir. Musa peygamberin İsrail'in üzerine benzer bir yargının geleceğini ön bildiriyle bildirmiş olması da ilginçtir. Bu henüz yerine gelmedi. Bu ön bildiriyi yasanın tekrarı 28. bölüm 15. ayette okuyoruz. Şöyle yazar: Ama Tanrınız Rabbin sözünü dinlemez, bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız şu lanetler üzerinize gelecek ve size ulaşacaktır. Şimdi yasanın tekrarı 28. bölüm 27. ayetten itibaren 27-28. ayetlerde bu liste verilerek şöyle yazar: Rab sizi iyileşemeyeceğiniz Mısır çobanıyla, uğurlarla, kaşıntıyla, uyuzla vuracak. Rab dizlerinizi, bacaklarınızı tepeden tırnağa iyileşmeyen ağrılı çıbanlarla vuracak der. Bunlar Musa peygamberin peygamberlikleridir. Vahiy bölümünde okuduğumuz bu ayette İğrenç ve ızdırap verici yaralar canavarın işaretini taşıyanlar içindir. Peki ya canavarın işaretini taşımayanlar? Onlar alışveriş dahi yapamazlar. Değerli yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee şöyle kişisel bir yorumda bulunuyor: Kansere ilk yakalanışımda Tanrı tarafından yargılandığımı düşünmüştüm. Bugün de aynı duyguları taşıyorum. Tanrı'nın beni iyileştirmiş olması, bağışlamış olduğunu gösterir. O zamandan beri de bana en önemli işimi verdi. Bundan ötürü de memnunum. Ancak büyük sıkıntı döneminde Tanrı'nın belki de kanserden daha ağırlı olan bu yaralarla ortaya çıkan yargısı insanların kendisine yönelmesini sağlamamaktadır. Ve bundan sonra ikinci tas da boşaltılacaktır. Vahiy 16. bölüm 3. ayette ikinci melek tasını denize boşalttı. Deniz ölü kanına benzer kana dönüştü. İçindeki bütün canlılar öldü der. İkinci borazanla denizin yalnızca üçte biri kana dönmüştü. Burada ise çok daha ciddi bir durumla karşılaşırız. Tüm deniz kana dönüşmektedir ve bu ölü birinin kanına benzer. Kan yaşamın belirtisidir. Leviler 17. bölüm 11. ayet şöyle der: Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır der. Deniz bir yaşam deposudur. Tuzlu suyuyla yeryüzünün pisliğini temizler ve birçok canlıyı da barındırır. Ancak buradaki belada kan ölüm belirtisi olmakta, deniz de yaşam taşıyan yer olma özelliğini yitirip mezara dönüşmektedir. Bugün acaba ne kadar çok Tanrı'ya bağımlı olduğumuzun farkında mıyız? Su, elektrik ve gaz kuruluşları faturalarını yolluyorlar. Ancak onlar suyu, elektriği ve gazı nereden sağlar? Elbette onların kurdukları sistemler önemli. Ama suyu, elektriği, gazı veren Tanrı'dır. Mesih İsa'yı reddeden dünyaya karşı Tanrı çok lütufkar davranmaktadır. Ancak en sonunda tüm dünya yargılanacaktır. Tanrı'nın öfke gününde melekler taslarını boşaltmaktadır. Vahiy 16. bölüm 4 ila 7. ayetler arasında 3. melek tasını ırmaklara, su pınarlarına boşalttı. Bunlar da kana dönüştü. Sulardan sorumlu meleğin şöyle dediğini işittim: Var olan, var olmuş, var olmuş olan kutsal Tanrı. Bu yargılarında adilsin. Kutsalların ve peygamberlerin kanını döktükleri için içecek olarak sen de onlara kan verdin. Bunu hak ettiler. Sunaktan gelen bir sesin, evet, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, yargıların doğru ve adildir dediğini işittim der. Üçüncü borazana benzeyen bir bela, bu bela da oldukça ağırdır. Orada suların üçte biri etkilenirken burada tümü etkilenmektedir. Bu insan yaşamının benzeri görülmemiş şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Sulardan sorumlu melek diyor, Tanrı'nın yeryüzündeki sular üzerinde yetki verdiği bir görevlidir. Burada meleklerin yaratılışa ilişkin başka bir görevi daha açıklanmış olur. Evrenin değişik fiziksel olaylarından da sorumludurlar. Rüzgarı kontrol eden dört meleği gördük. Şimdi ise her şeyi bilen bu melek Tanrı'nın yargısının adil ve kutsal olduğunu bildirmektedir. Tanrı'nın her yaptığı adil ve kutsaldır. Eğer onunla aynı fikirde değilseniz kötü, çünkü yanılan siz olursunuz. Tanrı değil. Kutsal yaşamların ve peygamberlerin kanını akıttılar der ayette. Bu nedenle onlara içsinler diye kan verdin. Burada öc almayı içeren şiirsel bir adalet söz konusudur. Kılıç çeken kılıçla ölür ve kan dökmede kan dökmeye yol açar. Yargılanan kişiler Tanrı'nın halkını şehit etmişlerdi. Şimdi de Tanrı onları akıttıkları o kanı içmeye zorlar. Tapınaktan gelen sesi duydum ifadesi sunağın altında adaletin yerine gelmesi için dua eden kutsalları kasteder. Vahiy 6. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında kuzu 5. mührü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi diyor. Burada duaları yanıtlanmıştır. Tanrı uzun süreden beri bunu hazırlamaktaydı ve şimdi onların dualarını yanıtlama zamanı gelmiştir. Vahiy 16. bölüm 8 ve 9. ayete geldiğimizde 4. tasında boşaltıldığını göreceğiz. Şöyle yazar. 4. melek tasını güneşe boşalttı. Bununla güneşe insanları yakma gücü verildi. İnsanlar korkunç bir ısıyla kavruldular. Tövbe edip bu belalara egemen olan Tanrı'yı yücelteceklerine onun adına küfrettiler diyor. Rabbimiz büyük sıkıntı döneminde güneşte görülecek belirtileri de anlatmıştır. Luka 21. bölüm 25. ayette güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler demişti. Eski antlaşmada da büyük sıkıntı döneminde güneşin yakıcı sıcaklığıyla yargılamasına ilişkin bölümler vardır. Örneğin yasanın tekrarı 32. bölüm 24. ayette kavurucu kıtlık, tüketici hastalık, öldürücü salgın vuracak onları. Gönderdiğim canavarlar dişleriyle onlara saldıracak. Toprakta sürünen zehirli yılanlar onları ısıracak der. Yaşaya peygamber de Yaşaya 24. bölüm 6. ayette bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi. Orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar. Yaşayanlar bu nedenle yanıyor, pek azı kurtulacak der. Ve Yaşaya 42. bölüm 25. ayette bu yüzden kızgın öfkesini, savaşın şiddetini üzerlerine yağdırdı. Ama ateş çemberi içinde olduklarını fark etmediler. Aldırmadılar kendilerini yakıp bitiren ateş eder. Malaki'nin peygamberliği de şöyleydi. Malaki 4. bölüm 1. ayet. Her şeye egemen Rab diyor ki, işte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök ne dal bırakacak. Tüm bunların olması için Rabbin atmosferin bir iki tabakasını kaldırması yeterlidir. Ya da dünyayı güneşe biraz yaklaştırması yetecektir. Dünyanın yok olması hakkında yazarken Yeşaya'nın aklındaki de bu korkunç dönemdi. Rabbimiz Matta 24. bölüm 22. ayette şöyle dedi. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Bununla birlikte ona ait olanlar da korunacaktır. 121. mezmur 6. ayette gündüz güneş, gece ay sana zarar vermez diyor mezmur yazarı. Kutsal kitabın hiçbir yerinde büyük sıkıntı döneminde kutsalların arıtıldığı yazmaz. Tersine yeryüzünün yargılanması söz konusudur.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Sonsuzca sever, sonsuzca taparım. Sendeki vademin hiçbir benzeri. Sendeki vademin hiçbir benzeri. Sendeki vademin hiçbir benzeri yoktur.